5. Medeni yargılama usul hukuku. Medeni yargılama hukuku, kişiler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarının devlet kudretini temsil eden yargı organının önünde çözümlenmesine ilişkin yöntemleri gösteren bir hukuk koludur. Yargılama hukuku, medeni yargılama hukuku, ceza yargılama hukuku ve idare yargılama hukuku olmak üzere 3'e ayrılır. Ceza yargılama hukukunda diğer ikisinden farklı olarak devlet, savcılar tarafından temsil edilir. Dava nasıl ve hangi mahkemede açılır? Kimler taraf olabilir? Taraf ehliyeti. Kimler davayı takip edebilir? Dava ehliyeti. Nasıl karara bağlanır? İddia ve savunma nasıl yapılır? Deliller nasıl getirilir? Şahit nasıl dinlenir? Yemin nasıl verdirilir? Karar aleyhine nasıl daha yüksek derecedeki mahkemeye başvurulur gibi konular yargılama kanunları ile düzenlenir. 6. İcra iflas hukuku. Alacaklılara devlet gücü yardımıyla alacaklarını nasıl elde edebileceklerini düzenleyen bir hukuk koludur. Borcunu yerine getirmeyen borçluya karşı alacaklıya devlet gücünden yardım isteme hakkı tanınmıştır. Cebri icra, borcun devlet gücü yardımıyla yerine getirilmesidir. Devletin cebri icra organı icra daireleridir. İki çeşit cebri icra vardır. A. Bireysel icra, icra takibi. Borcunu yerine getirmeyen borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklının talebi ile haciz yoluna gidilir ve cebri icra organları tarafından borçlunun mallarına el konarak satılır. Satıştan elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir, geriye para kalırsa borçluya verilir. İlamlı icrada alacaklının elinde bir mahkeme ilamı vardır. Alacaklı buna dayanarak icra takibi yapar. Borçlu 7 gün içinde borcunu yerine getirmezse mahkeme ilamı icra dairesi tarafından zorla yerine getirilir. Sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüş olan ilamsız icrada ise alacaklı mahkeme ilamına ihtiyaç olmaksızın icra dairesine başvurabilir. Ancak borçlu ödeme emrine itiraz ederse icra takibi için alacaklının dava açması gerekir. B. Toplu icra, iflas takibi. Para ve teminat alacakları için alacaklıya tanınmış olan ikinci yol iflas yoludur. Toplu icrada borçlunun karşısında alacaklıların tamamı yer almaktadır. Alacaklıların alacaklarını karşılayamayan borçlu müflis durumuna düştüğünden mallar iflas masasına gider ve bu mallar satışa çıkarılır. Borçlu ve alacaklıları arasında ödenecek borcun miktarı ve ödeme koşulları konusunda mahkeme tarafından da onaylanan anlaşmaya konkordata denilir. Türk hukukunda icra iflas hukuku muhtelif tarihlerde değişikliğe uğramış olan 1929 tarih ve 1424 sayılı icra iflas kanunudur. 7. Niteliği kendisine özgü bir hukuk dalı, iş hukuku. İş hukuku esas itibariyle ekonomik durumu bakımından işverene karşı zayıf durumda bulunan işçiyi korumak amacıyla konmuş, korumacı bir hukuk koludur. İş hukuku hem özel hem de kamu hukukunu yakından ilgilendirir. İş hukuku uzun süre borçlar kanununun bir dalı olarak kabul edilmişse de, sonradan devletin iş ilişkilerine geniş ölçüde müdahale etmesiyle bağımsız bir hukuk dalı hüviyetini kazanmıştır. İş hukuku, ferdi iş hukuku ve toplu iş hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. A. Bireysel iş hukuku. Bir işverene bağlı olarak ve bir hizmet akdine dayanarak ücret karşılığında çalışanlara özgü bir hukuk koludur. Bireysel iş hukukunun başlıca konuları işçi, iş yeri, işveren, hizmet akdi, çalışma şartları, işten çıkartmalar ve işten çıkartma tazminatlarıdır. B. Toplu iş hukuku. Toplu iş sözleşmeleri bir taraftan yetkili işçi sendikasının, diğer taraftan işveren sendikası veya işveren sendikasına üye olmayan bireysel işveren arasında yapılan sözleşmedir. Toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesiyle ilgili hususları düzenler. Toplu iş sözleşmeleri bir iş kolunda kurulu sendikalar tarafından iş yeri düzeyinde veya işletme düzeyinde yapılır. Bir toplu iş sözleşmesi aynı iş kolunda bir veya birden fazla iş yerini kapsayabilir. İşletme düzeyinde ise aynı iş kolunda birden fazla iş yerine sahip bir işletme için ancak bir toplu iş sözleşmesi yapılabilir. Toplu iş sözleşmesini yapma yetkisini kazanmış olan işçi sendikasına yetkili sendika denir. Bunun için işçi sendikasının kurulu olduğu iş kolunda çalışan işçilerin %10'unun ve iş yerinde çalışan işçilerin de çoğunluğunun o sendikaya üye olması şartı aranır. Toplu iş hukukunun kapsamına toplu iş sözleşmesinden yararlanma, teşmil, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü, arabuluculuk, grev, lokaft gibi konular girer. Geniş anlamdaki iş hukukunun kapsamına sosyal sigorta hukuku da girmektedir. Bölüm 4. Hukuk kurallarının yaptırımı. Yaptırım kavramı ve gelişimi. Tabiat kanunları her zaman ve her yerde değişmez bir şekilde etkilerini gösterirler. Buna karşılık hukuk kuralları ihlal edilebilir nitelik taşırlar. Bu nedenle hukuk kuralına uyulmasının sağlanması büyük bir sorun olarak karşımıza çıkar. Bu sorun bir hukuk sujesinde bir hukuk kuralına uymamak his ve arzusunun doğmasıyla başlar. Bu kimse ya kendi his ve isteğini frenleyerek hukuka uygun hareket eder veya hukuk kuralına uymayarak o kuralı ihlal eder. Kanun, toplumda yaşayan kişilerin haklarını belirledikten sonra bunları yaptırım ile korumak ve kuvvetlendirmek zorundadır. Böylece hukuk kuralının iki ayrı görünüşü ortaya çıkmaktadır. Birincisi hakkın belirlenmesi, ikincisi ise hakkın yaptırım ile korunmasıdır. Böylece hukuk, hakkı önce belirler ve sonra yaptırıma bağlar. Hukuk düzeni, kendisine riayeti sağlamak amacıyla belirli zorlayıcı önlemleri almak ve bir disiplin kurmak ihtiyacını duymuştur. Bunlar öyle zorlayıcı önlemler olmalıdır ki kişi hukuka aykırı hareket etmekten vazgeçsin. İşte yaptırım, hukuk kurallarının verdiği emirlere karşı gelindiğinde, kanunlar çerçevesinde bu emirlerin yerine getirilmesi için kullanılan devlet gücüdür. Gerçekten yaptırım kavram olarak hukuk kuralına özgü bir unsur değildir. Çünkü ahlak kurallarına aykırılık halinde de insanın vicdanından oluşan bir yaptırım vardır. Ancak bu yaptırımın arkasında zorlayıcı devlet gücü yoktur. Gerçekte hukuk kuralını ahlak kuralından ayıran esas unsur, hukuk kuralı yaptırımının arkasında bulunan devlet otoritesi, yani zorlayıcı devlet gücüdür. Hukuk kuralını yaptırım ile donatan, tüzel kişiliğe sahip olan devlettir. Görüldüğü gibi hukuk düzeninin bozulmasına karşı toplumun bir tepkisi olan ve arkasında devlet gücü bulunan yaptırım, hukuk kuralına uymayan bir kimse için hukuk düzeninin, devletin öngördüğü bir sonuçtur. Bu disiplini kurmak görevi devletindir. O halde bir hukuk kuralına uymayan kişi karşısında zorlayıcı devlet gücünü bulur. Yaptırım ile donatılmış hukuk sistemi kuvvetlidir. Bunun yanında devlet gücünün de yaptırımda haklı olmalıdır. Devletin zorlayıcı gücü, hukuka aykırılığı önleyecek diğer her türlü imkanların bulunmaması halinde kendisini gösterir. Kişinin hukuk kurallarına uygun hareket etmesi üzerinde çeşitli etkenler rol oynayabilir. A. Yarar fikri. Kişi, hukuk kuralına uygun hareket etmeyi herhangi bir sebeple istememekle birlikte ona uymakta menfaat görebilir. Bir kimse hukuk kuralına uymanın ileride kendisi için meydana getireceği yararı düşünerek o kuralı ihlal etmekten vazgeçebilir. B. Endişe sebebi. Zorlayıcı devlet gücünün baskısı sebebiyle bir kimse toplumdaki itibarını korumak için hukuk kuralına uygun hareket etmeyi tercih edebilir. C. Görev hissi. Bir kimse hukuk kuralına uymayı kendisi için bir görev sayabilir. Bu görev hissi o kimsenin ahlak ölçülerine göre değişir. Bir kimse çalıştığı dükkandan bir malı kolaylıkla çalabilecek durumda olduğu halde görev hissi onu hırsızlık yapmaktan vazgeçirebilir. Görev hissi hukuk kuralının içeriğinden de kaynaklanabilir. Bu içerik aynı zamanda ahlaki karakter taşıyor ve kişinin ahlaki düşüncesine uyuyorsa o kişi hukuk kuralına uygun hareket edebilir. Trafik kuralında anonim şirketin kurulmasında aranan kurucu ortak sayısını tespit eden ticaret hukuku kuralında veya bir usul kanunu kuralında olduğu gibi kuralın içeriğinde ahlaki yön bulunmayan hallerde de kişi kanuna duyduğu saygı sebebiyle kurala uygun hareket edebilir. Taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde davacı taraf mahkemeden karar alacağını ve bunu devlet gücü ile yerine getirebileceğini bildiğinden kaba kuvvete başvurmayarak hukuka uygun hareket etmeyi tercih edecektir. Bir hukuk kuralına aykırı hareket eden kimse hakkında arkasında zorlayıcı devlet gücü bulunan yaptırım uygulanır. Yani adalet mekanizması harekete geçer. Ancak yaptırım işlevi ceza hukukunda ve özel hukukta farklılık gösterir. 1. Ceza hukukunda yaptırım. Ceza, topluma karşı yapılan zararlı bir fiilin tepkisi olarak o toplum adına uygulanan bir yaptırımdır. Cezalandırmak, devlet için bir zorunluluğun ifadesidir. Devletin, hukuka aykırı fiil ve hareketleri cezalandırmak yoluna gideceği fikri eskiden beri savunulmuştur. Jean-Jacques Rousseau gibi sosyal sözleşme teorisini kabul eden düşünürler, sosyal sözleşmeyi ihlal ederek suç işleyen kimseye devletin ceza vermek hakkına sahip olduğunu ileri sürmüşlerdir. Toplumun meşru savunma fikrini savunanlar ise toplumun kendini savunabilmesi için devletin ceza verme yetkisini haiz olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak ceza verme makul bir ölçü içinde olduğu takdirde meşru olur. Hümanist doktrin sadece kanun koyucunun isteğine bağlı olarak bir fiilin suç sayılmaması gerektiği, buna karşılık insanlığa ve hukuka aykırı hareketin bu konuda bir ölçü olarak kabul edilebileceği fikrindedir. Ceza kanununda suç sayılan fiilleri yapmak suretiyle devlet düzenini bozan suçlu, devlet tarafından kanunda öngörülen yaptırımla cezalandırılır. Ceza, suçluya sadece hukuka aykırı hareketi sebebiyle ve kişilere zarar vermiş olması nedeniyle değil, devletin hukuk düzenini bozmuş olması nedeniyle de uygulanan ve devletin tekelinde bulunan bir yaptırımdır. Türk ceza hukuk kuralları iki unsurdan oluşur. Birinci unsur, ceza kurallarının suç kısmını oluşturur. İkinci unsur ise emir veya yasaklanan hareketleri yapanların bu hareketlerinin suç olup olmadığını tayin eder ve cezasını belirler. Bu unsur kuralların yaptırımını yani ceza kısmını teşkil eder. Ceza hukukunda yaptırım özel bir ilkeye dayanır. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. O halde ceza kanununda suç sayılan hukuka aykırı eylemi işlemiş olan kimse, ceza kanununda yazılı yaptırıma yani cezaya çarptırılır, kanunilik ilkesi. Bunun anlamı şudur, bir kimseye ancak kanunda gösterilen ceza verilir. Kıyaslama, hukukun genel prensipleri veya örf ve adete göre ceza verilemez. Ceza kanunumuzun birinci maddesine göre, kanunun suç saymadığı bir fiil için, kimseye ceza verilemez. Kanunda sayılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. Bu kural, ceza hukukunda devlet ve hakimin karşısında kişilerin kamu haklarının güvencesidir. Hırsızlık suçunu işleyen kimse, kanunda yazılı olan süre ile hapis cezasına mahkum olur. Bu anlamda hırsızlık suçunun yaptırımı, hırsızlık suçu işleyen kimsenin kanunda yazılı süre kadar özgürlüğünden yoksun bırakılmasıdır. Ceza yaptırımının hukuki niteliği ve tarihi gelişimini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. A. Öç alma, intikam. Öç alma hakkı eski zamanlarda hukuka aykırı, zarar verici harekete karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Zarar gören kişi, zarar verene, kişisel öç alma veya onun üyesi olduğu topluma karşı zarar vererek kolektif öç alma, öç alınmış olurdu. Güvenilir bir hukuk sisteminden yoksun eski çağlarda insanlar kendilerine karşı suç işleyen kimseden kişisel öç almak için onu cezalandırıyordu. Bu, hukuka aykırı bir hareket karşısında kalan kimsenin suçludan intikam alması idi. İntikam, mağdurun göstereceği tepkiye göre değişik oluyordu. Kişisel öç alma, daha sonra aileler arasında kan davasına ve hatta nesiller arasında süren savaşa dönüşebiliyordu. Böylece kişisel öç alma cezanın kişiselliği yani aile fertlerinin değil, suçu işleyenin ceza görmesi gerektiği ilkesine aykırıydı. Diğer taraftan devamlı bir barış kurulması da mümkün olmuyordu. B. Gönüllü sürgünlük. Bu nedenle öç alma yerine gönüllü sürgünlük yani suçu işleyenin üyesi bulunduğu toplumdan kovulması veya mağdurun ailesine teslim edilmesi sistemi ortaya çıkmıştır. C. Kısas. İlkel çağda öç alma sisteminin sakıncalarını gidermek için onun yerine yeni bir aşama olarak kısasa kısas, göze göz, dişe diş sistemi uygulanmıştır. Bu sistemde suç ile toplumun gösterdiği tepki arasında bir eşitlik vardır. Başka bir deyişle kısas, zarara sebep olan kimseye aynı ölçüde zarar verilmesidir. Bir kimsenin gözünü çıkaran suçlunun da gözü çıkarılmalıdır. Aristoteles, bilerek ve isteyerek kötülük yapan kimseye aynı kötülükle karşılık verilmelidir demek suretiyle kısasa kısas fikrini benimsiyordu. Kötülük yapan kimse yaptığına karşılık acıya katlanırsa yaptığı kötülüğün etkisinden sıyrılmış olur. D. Uyuşma. Öç alma hakkına sahip kimseye veya ailesine belirli bir mal veya para vererek öç alma hakkını kullanmaktan vazgeçirmek amacı izleyen bir sistemdir. Uzlaşma, bedeli bir nevi özür dilemidir. E. Kefaret. Kefaret sisteminde suçlu işlemiş olduğu suçun cezasını kefaret olarak ödemek suretiyle bir nevi toplumla hesaplaşmaktadır. Kant'a göre hukuka aykırı davranışı ile hukuku bozan kimse ceza görmeli ve bir kefaret ödemelidir. İşlenen suçun karşısında en uygun kefaretin bulunması gerekir. Kısas artı adalet teorisi. F. Suçlunun islahı. Bir taraftan kişinin kuvvete başvurarak hakkını aramasından doğacak anarşi tehlikesi, diğer taraftan seçime bağlı bir yöntem olan hakemliğin yetersizliği, insanlar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek, haklıyı haksızdan ayırmak için bir makam aranmış ve böylece mahkemeler kurulmuştur. Uyuşmazlıkların çözümü kamu yararını ilgilendirdiğinden devletin müdahalesi zorunlu olmuştur. Rönesans'la beraber insancıl düşünce 19. yüzyılda büyük rağbet görmüştür. Buna göre düşünebilen bir yaratık olan insanın düşüncesine hürmet etmek gerekir. Halbuki suç, insan düşüncesinin geçici olarak kaybolduğu anda işlenir. Öyleyse suçlunun cezalandırılmasının yanında ıslah edilmesinin çareleri aranmalıdır. Pozitif okul taraftarlarına göre ise virüs ve mikrop nasıl hastalığa sebep oluyorsa, suçluluğun sebebi de moral değil, sosyal şartlara bağlıdır. Bugün ceza hukuku esas olarak suçlunun ceza yaptırımı ile cezalandırılmasını yalnız suçun karşılığı olarak değil, fakat eğitsel bir önlem alarak da ele almaktadır. Suç işlendikten sonra devlet ile fert arasındaki hukuk ilişkisinin yaptırım yönü ortaya çıkar. Devletin egemenlik hakkının ihlalinin bir sonucu olarak ortaya çıkan cezalandırma işlemi, yaptırım hükmünün kesinleşmesi ile somut hale gelir. Mesela Ceza Kanunu'nun 491. maddesine göre hırsızlık yapan bir kimse hapsolunur. Ceza Kanunu'nda öngörülmüş bulunan hırsızlık fiilini işleyene bağlanan sonuç, hırsızın hapsedilmesini gerektirmektedir. Böylece yaptırım, toplum halinde yaşayışta belirli bir hareket tarzına bağlı olma ilkesini yerine getirmeye yardımcı olmaktadır. Cezanın iki temel etkisi vardır. Ceza, bir taraftan caydırıcı, diğer taraftan ıslah edici olmalıdır. Cezalar ölüm cezası, ağır hapis, hafif hapis, ağır para cezası, hafif para cezası, kamu hizmetlerinin yasaklanması, belirli bir meslekle ve sanatla uğraşmama yasağı gibi çeşitli türlere ayrılır. 2. Borcun yaptırımı, sorumluluk. Hukuk tekniği yönünden sorumluluğun iki türlü anlamı vardır. Dar anlamda sorumluluk, alacaklının, borçlunun mal varlığına el koyması, geniş anlamda sorumluluk ise haksız fiil sorumluluğu ve akdi sorumluluktur. Geniş anlamdaki bu sorumluluğa sebepsiz zenginleşmeden doğan iade borcunu da eklemek mümkündür. Dipnot, Karş Tekinay, Borçlar Hukuku 1985, sayfa 22-23. 1. Alacaklının borçlunun mal varlığına el koyması. Alacaklının alacağını elde edebilmesi için borçlunun mal varlığına devlet aracılığı ile el koyabilmesine dar anlamda sorumluluk denir. Alacaklının borçlunun borcunu ödememesi halinde borçlunun mal varlığına el koyabilmesi, borcun tamamlayıcısı ve teminatını teşkil eder. Bu anlamda borcun yerine getirilmesi, borç ilişkisinin borçluya yüklediği bir yükümlülüktür. Gerçekten borcun yerine getirilmesi borçlunun bu konudaki iyi niyetine ve keyfine bırakılamaz. Borcun yerine getirilmesi bir hukuki vazife olduğundan bir yaptırıma bağlanmış olması gerekir. Alacaklı, borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde alacağını zorla, cebri icra yolu ile alabilecek durumda olmalı ve hakkını elde edebilmek için borçlunun mallarına el koyabilmelidir. Dipnot, ilkel hukuk sistemlerinde borcun ifa edilmemesi halinde borçlunun şahsına el konulması 19. yüzyıldan itibaren insan haklarına aykırı görülerek kaldırılmıştır. Eren C. 1, sayfa 101.